Ayrım 6.
Annesine oyalı bir başörtüsü, bir kutu şekerleme, babaannesine bir kutu lokum, Cafer'e bir kutu barut ile bir kutu saçma, babasına kehribar bir ağızlık. Babasının Uçana'dakilere ne hediyeler götürmek istediğini sormasına sıra gelince, kendisine alınanlara göre az buldu bu hediyeleri. "Bir şeyler almıştım," dedi yarım ağızla. Babası hoşlandı bu inceliğinden. Neler aldığını bilmek istedi. Öğrenince aferin dedi. Ama şimdi baban var yanında. Senin aldıkların senin kesene göre daha kıymetli. Yine öyle bil. Şimdi gönlünden geçirip alamadıklarını alalım. Oğlunun uygun göreceği hediyeleri almak için dolaşmaya başladılar mağazaları. Rıza Bey, annen gözleri yolda seni bekler dedi. Zülfikar'ın bir sıcaklık sardı içine. Bilirim. Gerçekte benim aklım onda demekti bu söz. Son bayram tatilinden beri 5 aydır görmemişti annesini. Annesine üstü çiçek desenleriyle bezeli siyah bir yün şal seçti. Uçana kış ayları karla kaplı olurdu. Omuzlarına alırdı oturduğu minderde. Babası dizlerini örtmesi için ikinci bir şal daha almasını istedi. Zülfikar fes rengi ikinci bir şal seçti bu kez. Ayrıca işlemeli bir başörtüsü daha. Babaannesine yünlü bir hırka, bir kutu lokum, annesine bir kutu badem ezmesi yaptırdılar. Cafer'le arabacı Bayram Ağa'nın oğlu, yakın arkadaşı İsmail'e birer kutu lokum. Elleri kolları dolu bir faytona bindiler, otele döndüler. O gün öğle yemeğini Aristotelos alanı üstünde Selanik'in en güzel lokantaların birinde yemişlerdi. Akşam 3 yıl önce kordon boyunda birlikte ilk yemek yedikleri lokantaya gittiler. Rıza Bey'in çoktandır beklediği akşamdı yaşadıkları. Baba oğul birlikte ilk rakılarını içtiler. Rıza Bey ilerisi için ne düşündüğünü hiç sormadı Zülfikar'a. Rüşteyi olaysız, sıkıntısız okuyup bitirmesinden sevinçliydi. Boynu bulan oğlunun derste kalktığını, öğretmenlerinin sorularına karşılık verdiğini düşünemiyordu. Özgürlüğüne düşkün, buyruk almasını sevmeyen yaratılıştaydı oğlu. Çocukluğundan beri çevresindekilere söz geçirmesini severdi. Konunun her açılışında dediği gibi bey doğmuştu. Devlet kapısı değil, Uçana topraklarıydı yeri. Uçana'dan ayrılamazdı. Okuması demek, subay da olsa, kaymakam ya da vali de olsa Uçana'yı yüzüstü bırakması demekti. Aklından bile geçirmezdi böyle bir sonu. Zülfikar'ın da aklından geçirmediğini biliyordu. Öğle treniyle Selanik'ten ayrıldılar. Arabacı Bayram Ağa'nın çalışmayı bıraktığını, yerini İsmail'in aldığını söyledi Rıza Bey. Cafer'den sonra en çok sevdiği arkadaşıydı Zülfikar'ın İsmail. 3 yaş büyüğü de olsa akranı gibiydi arkadaşlıkları. İsmail yaylı yay arabalarıyla ekşi su istasyonunda bekleyecekti dönüşlerini. Trende bir kez daha annesini sordu. Rıza Bey gülerek, "Sorma," dedi, "hiç sorma. Bir ay var, belki daha uzun, başladı seni beklemeye. Bir aydır hazırlık yapar. Bütün ev kalktı indi. Bütün odalar badanalandı. Tahtalar ovuldu. Kapı pencere boyandı. Perdeler indi, yıkandı, ütülendi. Yeniden takıldı. Senin odanda yatak, yorgan, yastıklar, kilimler hep yenilendi." Zülfikar alçak gönüllülükle, "Annem temizliği sever," diyecek oldu. Rıza Bey şımartmak istiyordu oğlunu. "Senin adın geçti mi sadece temizlikle kalmaz." Zülfikar, "Senin adın da geçse öyledir," dedi yavaşça. "Herkese öyledir, canını esirgemez." "Haklısın oğlum. Ne kadar övsen o kadar haklısın anneni. Bunca yıldır evliyiz, hep ödeyemem gibi geldi hakkını. Çok şükür sen varsın, sen yetiştin şimdi. Sana güvenirim, inşallah sen ödersin annene benim ödeyemediğim borçlarımı. Böyle artık seni hep yanında gördükçe ben bilirim nasıl uçacağını. Gözü dünyayı görmeyecek senden başka." Günler uzamıştı. Gün batıya doğru dönmeye başlamadan ekşi sudan trenden indiler. İsmail yanında Cafer'le istasyonda bekliyordu. Yaylıda İsmail'in yanında Cafer, arka koltukta Rıza Bey ile Zülfikar, diz boyunu bulan ekinler arasından ilerleyen yolu tırsla geçtiler. Hoş bir oyun tutturmuştu iki yanlarındaki ekin tarlalarıyla esen rüzgar. Yeni başak tutan sapları üzerinde rüzgarla eğilip doğruldukça ışıklarla gölgeler birbirini kovalıyor, tarlaların üstü bir ışıyıp yeşeriyor, bir gölgelenip kararıyordu. Selanik geride bıraktıkları köyler, kasabalar hızla siliniyordu Zülfikar'ın anılarından. Gözünün önüne gelen annesinin yarı yarıya ağarmış saçlarıyla çevrili, her zaman mahzun duruşlu yüzüydü artık sadece. Sabırsızlığını arttıran bir sevinçle Uçana yönünden ayıramıyordu bakışını. Uçana'daki konak karşıdan görününce önünde başlayan kaynaşmanın ayrımına vardı. Pencerelerden arabaların geldiğini görenler, uzaktan atlarının zillerini duyanlar avlunun önünde kümeleniyor, karşılamaya hazırlanıyorlardı Zülfikar Bey'i. Çok geçmeden yaylıdan inince ev halkı, çiftlikte yaşayanlar kuşattı dört bir yanlarını. Annesi sarıldı, kokladı, bekleyenler sevinçle hoş geldin dediler Zülfikar Bey'e. Saliha Hanım'ı, Rıza Bey'i kutladılar, gözünüz aydın dediler. Çok şükür özlemleri dinmiş, Zülfikar Bey aralarına dönmüştü. Bütün bekleyenlerin güvendiği oydu Rıza Bey'in ardından. Zülfikar geldiğinin ertesi günü daha uzun bekleyip üzülmemesi için sabahtan büyük babaannesine gitti. Hediyelerini götürdü. Ah benim hakikatli oğlum dedi Naila Hanım. Büyük babasına benzeyen aslanım, nasıl aklımdan geçtiyse öyle. Bir saat olsun uzun bekletmedi beni. Yine yanıltmadı, gelir gelmez aradı. Zülfikar'ı sardı, kokladı, öptü, bağrına bastı. O gece Uçana'ya dönmesine izin vermedi. Zülfikar'ın sevdiği yemekleri, tatlısı hazırdı. Büyük babasının yıllardır kapalı duran odası, kaç gündür açılmış, badanalanmış, havalandırılmıştı. Zülfikar'ı o gece büyük babasının odasında yatırdı. Ertesi sabah ayrılırken, sandığında sakladığı büyük babasının simit ve son tabancasını, ''Bu sana yakışır'' dedi, Zülfikar'ına verdi. Zülfikar'ın delikanlılık yılları Makedonya'nın o kargaşası, dandunları arasında yine o yaşların bahar havasını andıran başıboşluğu içinde geçti. Çiftlik işlerine arada bir yardım edecek olsa babasının gönlü oluyor, günlerini at sırtında uzun gezintiler, tabanca atışları ile geçiriyordu. Uçana'dan gittikçe açılarak uzuyordu bu at gezintileri. Böyle böyle 18'ine gelinceye dek bütün dağ yolları, gölleri, geçitleri, köyleri, kasabalarıyla tanıdı aşağı Makedonya'yı. Yakışıklılığı, giyimindeki beğenisinin yanı sıra cömertliği, ağırbaşlılığı, davranışlarındaki ölçü, başkalarına üstünlük sağlayan niteliklerinin hiçbirinin ayrımında değilmiş gibi alçak gönüllü tutumuyla tanıştığı herkese saydırdı, sevdirdi kendini. 10-15 gün görünmediği her yerde aranır, sorulur oldu. Makedonya her dilden, her dinden insanın karıştığı bir bölgeydi o dönemde. Dilleri Türkçe, Rumca, Bulgarca, Sırpça, Arnavutça, Çingenece, dinleri Müslüman, Ortodoks, Uryani, Musevi her ne olursa olsun tanıştığı, dostluk gördüğü her insana sevecen yaratılışıyla içten gelen bir karşılık verdi. Makedonya'da konuşulan dillerin hepsini az ya da çok bilirdi. Rumcası iyi sayılırdı. Bulgarcası, Arnavutçası orta, Sırpçası zararsızdı. Genç yaşta hemen her köyde, her kasabada, genç ya da yaşlı, kadın ya da erkek çok sayıda değişik dostlar edindi, nereye gitse yabancılık çekmez oldu. Kolaylıkla akla gelebileceği gibi değişik gönül serüvenleri yaşadı aşağı Makedonya'da. Tanıdıkça daha çok seviyordu doğup büyüdüğü yerleri. Yükseklerinde kartalların, alıcı kuşların döne döne uçtuğu, gök rengi kayalıklarının yarıkları arasından, ulu çamların fışkırıp boyattığı uçurumları dolanan dağ yollarından atı üstünde geçerken, göklerinin maviliği, ormanlarının yeşil örtüsüyle kanına karıştığı duyardı soluduğu havanın. Aşağılarda sazlıkların, salkım söğütlerin, ak kavakların kuşattığı göllere baktıkça öper gibi bir tat alırdı. Bazı bazı etiyle, kemiğiyle kendini bir parçası gibi görürdü bu doğanın. Para sıkıntısı yoktu. Büyük toprak sahiplerinin kendi akranı çocukları gibi aklına estikçe Selanik'e, manastıra eğlenmeye gider, yanında götürdüğü bir iki arkadaşını ağırlardı bu gezilerinde. İki gün geçmeden özlerdi doğup büyüdüğü topraklarının kokusunu. Özellikle kendisine ne kadar düşkün olduğunu bildiği annesini. Gönül işlerinde genellikle seçen kadınlardı onu. Verilmiş sözü, edilmiş yeminleri yoktu kadınlara. İstediklerini yerine getirmekle gönül borcunu ödediğini duyar, kabul edebilecekleri hediyeleri vermekte beklediklerinden cömert davranırdı. Aradıkları mutluluğu paylaşmış olmakla kopardı hep bu ilişkileri. Kendisini annesine aradığı mutluluğu verebilecek tek kişi olarak duyuyor, dahası o mutluluğu verebilecek tek kişi olarak kalmak istiyordu. Annesinin bütün beklediği, özlemini uzatmamasıydı ondan. Dışarıdan bakılınca imrenilecek gibi görünen yaşayışı içinde, çabuk başlayıp biten, ardından çorak bir gönül boşluğu bırakan aşk ilişkilerinden, küçük çıkarlara dayanan hesaplarla kendisine yaklaşan, yüzüne gülenlerin yalanlarından, gizleyemedikleri kıskançlıklarından doğan kırgınlıklarla o da annesini özlemekte gecikmiyor, eve dönüyordu. Sevildiğine, gerçekten kendisini sevdiklerine inandığı insanlara yürekten gelen bir bağlılığı vardı. Uçanadan atla ayrılmışsa ilk uğradığı babaannesinin konağı olurdu. Gözleri, kapı pencereleri güneşli bir güne açılmış gibi ışıyarak karşılardı babaannesi gelişlerini. O da annesi gibi kendisinden hiçbir şey beklemeden sadece görünmesiyle mutlu oluyordu. Babaannesinden almıştı açık yeşil gözlerinin rengini. Bol soğanlı, domatesli, biber tavuk yahnisini, pidelerini severdi babaannesinin. Her gelişinde ikisinden birini hazır bulurdu sofrada. "Zülfikar'ım dün gelmedi, bugün gelir dedim, yaptım," diye çıkarırdı önüne. Zülfikar bilirdi ki 10 gün arayla bile gidecek olsa sevdiği yemekler o günün sabahından ateşe vurulurdu mutfakta. İçinden gelerek elinin tadını överdi babaannesinin. Büyük babasıyla ilgili anılarını dinlerdi. "Ah benim fidan boylu çocukam, tatlı dilli, erkek güzeli oğlum, rahmetli dedenin vurulduğundan çok seni görmeden gittiğine yanarım," diye bağlardı Naile Hanım anlattıklarını. "Dur kalkayım, sana kendi elimle pişireyim kahveni." Kahvesini getirince eklerdi. "Rahmetli dedene kimsenin elinden kahve içirtmedim, hep kendim pişirdim kahvesini." O ilk gençlik yıllarında gitmekten en çok hoşlandığı ikinci ev, Florina'da halası Esma Hanım'ın eviydi. Eniştesi İbrahim Efendi, ömrümde ağzına içki sigara koymamıştı. Aşırı açık sözlü, iki yüzlülüğe yalana düşman, aşırı dindar, çevresindekilerle güç uyuşan bir insandı. Çarşı içinde küçük bir manifatura dükkanı, 3-5 yakın dostu vardı. Yakın dostlarının uğrağıydı küçük dükkanı. Önünden geçenler, o dostlarından biri ikisiyle uzun konuşmalara dalmış görürlerdi onu dükkanında. Din kuralları, ahlak kuralları, peygamberlerin dedikleri, büyük imamların yorumlarıydı çoğu konuşma konuları. Alçak sesle birbirlerinin sözlerini kesmeden konuşurlardı. Evinde ise odasına uğramasına izin vermişse, rahlesinin başında renkli mürekkep hokkalarını, yaldız kutularını, divitlerini, fırçalarını dizmiş sıralamış, Kur'an'a yazarken görürdü İbrahim Efendi'yi. İbrahim Efendi gözlüklerinin üstünden bakarak hoş geldin der, ardından babasının, annesinin, babaannesinin son olarak da toptan uçanadakilerin sağlıklarını sorar, Zülfikar'ın kısa karşılıklarını alır, gözlüklerini düzeltir, Kur'an'ını yazmak için rahlesine eğilip kalkınca odadan çıkmak düşerdi Zülfikar'a. Halası Esma Hanım, babası Rıza Bey'in ikizi gibiydi. Güleç, tatlı dilli, yumuşak huylu, Zülfikar'ı sık sık Florina'ya çeken daha çok hala çocuklarıydı. Halasının kendinden 2 yaş küçük oğlu Mustafa, onun küçükleri Huriye ile Meryem, büyüğü Pembe, aşırı sevinçle karşılarlardı gösterişle yeğenlerinin evlerine gelişlerini. Mustafa'nın daha büyük 2 ablası ise evlenmişlerdi. Esma Hanım ile Rıza Bey arasında çocukluktan başlayıp bir ömür süren, candan bağlılığın, birbirine karşılıklı düşkünlüğün uzantısıydı çocuklar arasındaki bu sevgi. Eskiler oğlan dayıya çeker derler. Mustafa doğruluğunu kanıtlardı bu sözün. Babasından çok Rıza Bey'e çekmişti. Zülfikar'la ilk karşılaştıkları gün hemen kanları birbirine ısındı. Kardeşliğe yakın bir bağ kuruldu aralarında. Zülfikar'ın 20 yaş büyük ablasıydı tek kardeşi. Kardeşsiz büyümüş sayılırdı. Hala çocukları doldurdu kardeş sevgisini. Naile Hanım 1908 güzünde öldü. Ekim sonlarında Goriçka Ovası'nı çıplak bir gün ışığı sarmıştı. Nadaslı tarlalar, yaprak döken ağaçlar duyarlılığını artırıyordu yaşayanların. Makedonya'da kırgınlıkların, düşmanlıkların unutulduğu, ayrı dinden, ayrı dilden olanlar arasında sevindirici bir barışın yaşandığı 1908 devriminin hemen arkasından gelen günlerdi. Cenaze ayrı dilden, ayrı dinden insanları bir araya getiren bir olay oldu. tam Nail'e Hanım'ın gönlüne yaraşır bir törenle toprağa verildiğini söyledi gelenler. Kimse acı bir sözünü duymamıştı sağlığında. 80'ine yaklaşıyordu. Kimsenin kalbini kırmamış, yoksul ile varlıklıyı, büyük ile küçüğü ayırmadan hoş tutmuştu. Kocasını vuranlara bile ilenmediği dolaşıyordu dillerde. Nail'e Hanım'ın kızı Esma Hanım ile damadı İbrahim Efendi, evli kızları, damatları, henüz gelinlik yaşına gelmemiş Huriye ile Meryem, 3 yaylı ile geldiler Florina'dan cenazeye. Mustafa İstanbul'da okuyordu, gelemedi. Torunu Remziye Hanım ile eşi Orhan Bey, oğulları, Zülfikar'dan 18 yaş büyük Hikmet Bey, Kaylar'dan, Celal Bey ile Sabiha Hanım, Görce'den, Yakup Ağa Bilis'te'den geldiler. Yakın köylerdeki çiftliklerde çalışanlarla yörenin Rum, Arnavut, Bulgar beyleri doldurdular Goriçka'daki konağın konuk odalarını, avlusunu. Kadınlar haremlikte Saliha Hanım'a, Esma Hanım'a, erkekler selamlıkta Rıza Bey'e, Zülfikar'a başsağlığı dilediler. Zülfikar'ın ömründe ilk kez o gün yaşardı gözleri. Naila Hanım, Goriçka'nın hemen altında, Muralar köyünde aile mezarlığında kocasının yanında toprağa verildi. 1908 devriminin getirdiği barış havası uzun sürmedi. 1909'a girerken Makedonya devrim öncesi barut fıçısı Makedonya'ydı yine. Dağlar kanun kaçakları silahlı çetelerle doldu. Yollar kesiliyor, adamlar öldürülüyor, savunmasız köylere baskınlar veriliyordu. Zülfikar bu koşullar altında tehlikeleri umursamaksızın içinden geldiği gibi sürdürüyordu yaşayışını. Atıyla gönlünün çektiği köylere gidiyor, ava çıkıyordu. Gençliğinden gelen aşırı bir güven korkuya yer bırakmıyordu yüreğinde. O uçanadan ayrıldıkça annesiydi aklına takılan, türlü korkularla kaygılanan, dönüş yolunu gözleyen. Zülfikar yola çıkarken, "Hiç aklına kötü şeyler getirme, kimse kendi ölümünü göze almadan benim yolumu kesemez." dedikçe yatıştırmak yerine bilmeden ya da hiç istemeden kaygılarını körüklüyordu Saliha Hanım'ın. Atış gösterileri önde gelen spor yarışmalarıydı dönemin. Hemen her köyde, arkadaş eğlencelerinde, düğünlerde, nişancılık bahisleri tutuşulurdu. Zülfikar çocuk denilecek yaşta üne kavuştu nişancılığıyla yörede. Havaya atılan bir meteliği vurduğunu gösterdi o bahislerden birinde. Başka bir yarışmada 10 adım ötesinde havaya atılan bir kibrit kutusunu tabancası belinde bekledi, düşüşe geçince tabancasını çekti, ilk kurşunda parçaladı. Halasının oğlu Mustafa, 1910 Haziran'ı başında idadiyi bitirmiş, İstanbul'dan Florina'ya dönecekti. Gelişini yazdı. Zülfikar yeğenini Selanik'te vapurdan inerken karşıladı. 2 yıla yakın bir süredir hasrettiler. Kavuşmaları ikisi için de bayram oldu. Astoria Oteli'nde kalacaklardı. Rıhtımın önünde bindikleri fayton, gölgelerin karşı kaldırımlara kadar uzadığı sokaklardan, caddelerden geçti. Akşam yaklaşıyordu. Selanik artan uğultusuyla çılgın gecelerinden birini yaşamaya hazırlandığını haber veriyordu yine. Mustafa'nın bavulunu bırakıp otelden çıktılar, taşkın bir yaşama sevinciyle kucaklaşır gibi Selanik'in kollarına attılar kendilerini. Yaz geceleri Selanik aşırı sıcak olur. Evler oturulmayacak kadar boğuntuludur. Kadın erkek, büyük küçük bütün Selanikliler evlerinden sokaklara, alanlara dökülür, rahat soluk almak, serinleyebilmek için Rıhtım'la Luna Park arasında geç saatlere kadar ağır kımıltılarla gider gelir. Yeğenler sağda solda dolana dolana gece saat 10'a doğru tam yükünü aldığı sırada Luna Park'ın kalabalığına karıştılar. İkisi de silah tutkunuydular. Zülfikar önde, Mustafa arkada, iki yanlarından geçenlerin kollarına, omuzlarına, sürtüne sürtüne Luna Park'ın gerilerinde kurulan atış pavyonlarına doğru ilerliyorlardı. İkisi de o kalabalıkta, adım başına göğüsleri çapraz fişeklikli, mavzerlerini omuzlarına çapraz vurmuş Rum çetecileriyle burun buruna gelmekten şaşkındı. Girit adasında karışıklıklar sürüyordu o ara. Adayı Osmanlılardan koparıp Yunanistan'a bağlamak için yer yer silahlı ayaklanmalar çıkarılıyordu. Yunanistan hükümetinin çıkan ayaklanmaları desteklemek için Selanik'le Pire limanlarından her türlü savaş malzemesi yanı sıra silahlandırdığı gönüllüler gönderdiği söylentileri dolaşıyordu dillerde. O gece gözleriyle gördükleri, tanık oldukları bu karşılaşmalar duyduklarının sadece söylenti olmadığını açıkça kanıtlıyordu. 4-5 saat önce rıhtıma yanaştığı sırada Mustafa vapurunun kürpeştesinden, Zülfikar aşağıda rıhtımdan karşılıklı birbirlerine el sallarlarken vapurun hemen gerisinde demirlemiş, ertesi sabah Girit'e gidecek Yunan bandıralı bir şilebe, aralıksız çalışan vinçler kasa kasa silah cephane indiriyorlardı. Birbirine bitişik sıralanan atış pavyonlarından birinin önü ötekilerden daha kalabalıktı. Kalabalığa karıştılar. Luna Park'ın girişinden başlayarak bulundukları yere gelinceye kadar sık sık karşılaştıkları çetecilerden üçü vardı tezgahın önünde. Kalabalık onların atışlarını izlemek için toplanmıştı. Omuzlarında çapraz mavzer, göğüsleri iki sıra çapraz fişekliydi üçü de. Sağ kaşlarına yıktıkları pomponlu takkeleri, uçlarını dikine vurdukları pos bıyıklarıyla kabadayı görünmek heveslisi 30'larına yaklaşmış üç taşralıydılar. Gel gelelim nişancılıkta nafileydiler. Pavyonun gerilerinde fıskiyeli küçük bir havuz vardı. Fıskiyenin kurşun kaleminden daha ince su kolonu üstünde beyaz bir pimpon topu inip çıkıyordu. Pavyonun iki yan duvarlarındaki raflarda el feneri, ayna, kolonya, fotoğraf çerçevesi, masa saati ve benzeri gibi topu vuracak başarılı atıcılara verilecek armağanlar sıralanıyordu. Tezgahın gerisinde 18'inde boylu poslu güzel bir Rum kızı durmadan tüfek dolduruyor, ellerinden boşalan tüfekleri alıp kabadayılara dolusunu sunuyordu. Boşa attıkça öfkelenen, hırslanan, dişleri arasından küfürler kaçan müşterilerini avutmaya çalışıyordu. Bir yandan da ''Kurşun bir parmak yanından geçti. Ben vurdu sandım, vurdunuz sayılır. İçime doğdu, bu sefer vuracaksınız.'' Kalabalıkta gizlemiyordu tepkilerini. Yazık bire, kıl kadar kaldı. Tüh tüh tüh, namussuz top sanki kaçıyor. Mustafa eğleniyordu. Zülfikar'a baktı, gözlerinin parıldadığını gördü. Hadi göster şunlara nasıl vurulur o top. Zülfikar hiç de atış heveslisi değildi. Giderek ciddileşti, Mustafa'yı kolundan çekti. Yürü gidelim. Bir el at hiç değilse... Bulaşmayalım, gidelim daha iyi, seyrettiğimiz yeter. Daha deneyimliydi Mustafa'dan. Üçü beşi bir arada dolaşan bu kabadayıların horozlanmak için bahane aradıklarını bilirdi. Kolundan çekip götürmek istedi Mustafa'yı. Vazgeç. Tam o sırada kızla göz göze geldiler. Kız kendilerini izliyordu, gülümsedi, Zülfikar'a uzattı elindeki tüfeği. Hadi paşam, kırmayın arkadaşınızı. Zülfikar kızın uzattığı tüfeği sağ eliyle kavradı, tabanca gibi doğrultup tetiği çekti. Top fırladı, havuza düştü. Kalabalık kımıldadı. Bir "Oo!" sesi yükseldi ağızlarından. Bütün başlar vurunu görmek için Zülfikar'a çevrildi. Zülfikar'ın işi tadında bırakmaktı niyeti. Tüfeği uzatmış kıza geri veriyordu. Çetecilerden biri homurdandı. "Velete bak, amma şans! Oğlum sen piyango bileti al daha iyi." İkincisi kolundan kavradı Zülfikar'ı. Dur bakalım, nereye kaçıyorsun? Zülfikar silkindi, kolunu kurtardı, adam aldırmadı. Nişancıysan bir daha vur da göreyim. Üçüncüsü horozlandı ardından. Püh, o dediğin zor. Kız girdi araya, uzattı elindeki dolu tüfeği. Zülfikar gene sağ avucuyla kavradı, desteksiz doğrulttu, tetiği çekti, top fırladı, havuza düştü. Pavyonun önünde toplananlar artıyordu. Yeni gelenlerle atışları görenlerin konuşmaları karışıyordu birbirine. Kim vurdu? Öndeki Türko. Hangi Türko? Kırmızı feslisi? Bir başkası karışıyordu söze. İkisi de kırmızı fesli. Sağdaki uzunu. İki el attı, ikisini de vurdu. Doğru söylüyorsun. Hadi bir daha atsın biz de görelim. İlk çeteci yine parladı. Ayazda mı kaldı bire sen? Kızın gözleri ışıldıyordu Zülfikar'a bakarken. Vaatler dolu gülüşleriyle daha yaklaşmıştı. Yine doldurup uzattı tüfeği, boş eliyle Zülfikar'ın elini tuttu. Bu benden, benim için at. Zülfikar kıramadı kızı. Tüfeği aldı, bir kez daha tek elle doğrulttu, tetiği çekti, top yine uçtu. Çetecilerin öfkesi taştı. En yakın olanı omzundan itti Zülfikar'ı. ''Bas biri, pis Türko, git buradan.'' İkincisi üstüne yürüdü. ''Fiyaka mı yapıyorsun yoksa bize?'' Üçüncüsü sağ elini kaldırdı. Haydi yallah, osto! Kalabalık girdi araya, kız gülerek yatıştırmak istedi kabadayıları. Kabahat bende, ben istedim atmasını. Mustafa kavgaya hazırdı. Zülfikar ise hiç duymamış gibi davranıyordu adamların dediklerini. Bir adım geriye doğru kaydı yavaşça. Gidelim, yürü. Mustafa direnmek niyetindeydi. Baksana! Zülfikar sözünü kesti. Yürü, burası kavganın yeri değil. Kalabalığın arasından sıyrılıp uzaklaştılar.